Ayrım 33, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 299. 10 scout helikopterin içinde karşılıklı oturmuşlardı. Sırtlarında ağırlıkları, fişeklikleri, matara ve el bombaları vardı. Kolları ve bacakları siyaha boyanmıştı. Ya doğuştan kara olan ya da kamuflaj kremi sürdükleri yüzlerinde sadece dişleri bembeyazdı. Ballantine scoutlarının en az yarısı sadık Matabele kabilesindendi. Birlikte savaşan beyaz ve zencilerin birbirlerinin en iyi savaşçı yanlarını ortaya çıkardıkları bilinirdi. Ballantine scoutları Rodezya Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi birliklerinden biriydi. Şan helikoptere girince içeridekilerin hepsini tanımış ve kendilerini tek tek adlarıyla selamlamıştı. Şan ve Matatu scoutlarda yaşayan bir efsaneydiler. O ikisi bu genç ve usta askerlerin çoğunu yetiştirmişlerdi. Scoutların kurucusu ve komutanı Roland Ballantine, Şan'ı yardımcısı olarak almak için 1001 numaraya başvurmuşsa da henüz bunda başarılı olamamıştı. Bu arada da gerektiği zamanlarda Şan'la Matatu'yu çağırırdı. Şan adamın yanına oturdu, emniyet kemerini bağladı. Yüzüne kamuflaj kremi sürerken pervanelerin gürültüsünü bastıran bir sesle ''Selam reis'' diye bağırdı. ''Ne oldu?'' ''Karoy dışındaki tütün çiftliğine dün gece bir terörist baskını, çiftçiyi kapısının önünde pusuya düşürmüşler. Karısı karşılamaya çıktığı anda vurmuşlar adamı. Kadın tek başına bütün gece karşı koymuş onlara, roket mermileri atmalarına rağmen. Esaslı bir kadınmış. Gece yarısından sonra çekilmişler.'' ''Kaç kişiymişler?''
''20 küsur.''
''Ne yana gitmişler?''
''Kuzeye, vadiye.''
''Nerede oldukları saptandı mı?''
''Henüz değil.''
Roland başını salladı. Kamuflaj kremi altında bile yüzü etkileyiciydi. Şan'dan 5 yaş kadar büyük olmalıydı. Şan gibi o da gerilla savaşının başladığı birkaç yılı içinde müthiş bir nam salmıştı.
''Yerel bir birim kendilerini izliyor ama her saat biraz daha açılıyor araları. Herifler uçar gibi gidiyorlar.''
''Tribal Trust bölgesinin kara derilileri arasında kaybolmaya çalışacaklardır.'' Şan omuzlarına kadar inen saçlarının üstüne bir kamuflaj filesi geçirdi.
''Bizi bir an önce o ekibin yanına götür reis.
Her an telsiz bağlantısı kurabiliriz.'' Uçuş mühendisi telsizi işaret edince sustu Roland.
''Gel haydi.''
Emniyet kemerini çözerek sarsılan helikopterde iki sıra arasından öne doğru yürüdü. Şan da arkasından gitti. Roland telsizle konuşurken iki eliyle tavana tutunup duymak için başını uzattı.
''Orman keçisi, vurucu bir konuşuyor.'' dedi Roland. ''Buldunuz mu?''
''Vurucu bir, burası orman keçisi, olumsuz.''
''İz üstünde misiniz orman keçisi?''
''Olumlu ama kovalamaca dağıldı.'' Bu teröristlerin kovalamacayı güçleştirmek için ayrı gruplara bölündüğü demekti.
''Anlaşıldı orman keçisi, sesimizi duyar duymaz sarı duman salın.''
''Sarı duman anlaşıldı vurucu bir.'' 45 dakika sonra helikopter pilotu ormanın yeşilliği üstünde kanarya sarısı bir duman gördü. Helikopter o yana doğruldu. Ağaçlar arasındaki çimenle kaplı bir açıklığın üzerinde dönmeye başladı. Oraya kadar kovalamayı sürdürmüş olan polis ekibini gördüler. Bunların deneyimli gerillacılar değil de Karaoy garnizonundan oldukları belliydi. Kentliydi bunlar. Aylık askerlik hizmetlerini yapan yedeklerdi ve bu kovalamacadan hiç de hoşnut değillerdi. Şan ile Matatu yere 2 metrekare atladılar ve kedi gibi ayakları üstüne düştüler. Sonra helikopter 50 metre kadar üstlerinde dolanırken hemen koşup saklandılar. Polislerin indirme bölgesini emniyet altına aldıklarını saptamaları 15 saniye sürmüştü. Şan sonra kovalayan ekibin liderinin yanına koştu.
''Tamam çavuş'' dedi. ''Şimdi suyunu iç artık be adam.''
Çavuşun yüzü güneşten kıpkırmızı yanmıştı ve epey şişmanca biriydi. Vadinin sıcağına rağmen artık terlemiyordu. Teri gömleğinin üstünde beyaz tuz lekeleri halinde kurumuştu. Vücudunu susuz bıraktığının farkında değildi. Bir saate kalmaz ölürdü bu gidişle.
''Suyumuz bitti.''
Çavuşun sesi kısıktı. Şan çok değerli olan bir matara su verdi adama.
''İz ne durumda?'' diye sordu adam suyunu içerken.
Çavuş önlerindeki toprağa işaret ettiyse de Matatu önden davranıp kaçanların bıraktığı izi bulmuştu bile. İnce ayrıntıları gözden kaçırmamak için başını yana eğerek dikkatle bakıyordu.
50 adım kadar gittikten sonra koşarak Şan'ın yanına döndü. 5 kişi dedi, biri sol bacağından vurulmuş. Çiftçinin karısı canlarını okumuş olmalı. Ama iz soğuk, tavşan sıçramasını oynamalıyız. Şan başını salladı, tavşan sıçraması. Matatu'yla geliştirdikleri bir teknikti. Sadece Matatu'nun çapında bir iz sürücüsüyle etkili olabilirdi. İzin nereye doğru gittiğini tahmin etmeleri gerekirdi. Yürüyüş yolu ve temposu hakkında bir fikir sahibi olduktan sonra çizgi boyunca sıçrayarak ilerlerdi. Burada kuşkulu bir durum yoktu. Teröristler yiyecek ve yaralılarına ilkel de olsa bir tedavi olanağının bulunduğu Zambezi Nehri ile Tribal Trust topraklarına doğru kuzeye gitmek zorundalardı. Vadinin kenarında yaşayan Shona ve Batonka kabileleri içinde pek çok sempatizanları vardı. Zaten isteyerek kendileriyle işbirliği yapmayanlar yüzlerine çevrilen silahları görünce bunu zorla yaparlardı. Şan açıklığa koşarak havada dönmekte olan helikoptere işaret etti. Helikopter hemen alçalmaya başladı. ''Tamam çavuş, siz onları kovalamaya devam edin.'' dedi Şan. ''Biz önden gidip izi süreceğiz. Telsiz bağlantısını kesme ve sakın su içmeyi unutma.'' ''Baş üstüne efendim.'' Çavuş gülümsedi. Bu kısa buluşma ona ve adamlarına yeni bir cesaret vermişti. Şan'ın kim olduğunu herkes bilirdi. O ve Matatu bir efsaneydiler. ''Canlarını okuyun efendim.'' diye seslendi Şan'ın arkasından. Şan helikopterin açık kapısından adama el sallarken hızla uzaklaştılar oradan. Şan kaburgaları için 5-6 tane kodein hapı yuttu. Matatu'yla açık kapının önünde durmuşlar, 150 metre altlarındaki ormana bakıyorlardı. Matatu'nun uçma korkusu ancak izlemenin çok önemli olduğu bu anlarda biraz bastırılabilirdi. Şimdi de açık kapıdan öylesine eğiliyordu ki Şan adamın düşmesini önlemek için belinden tutmak zorunda kalıyordu. Matatu tıpkı kuş kokusu almış bir av köpeği gibi titriyordu. Birden eliyle bir işaret yapınca Şan pilota 10 derece sola diye seslendi. Şan Matatu'nun izi batıya doğru sürmesine bir anlam veremiyordu. Altlarındaki orman kesintisiz bir yığındı. Yaprakların tek düzeliğini kıran kayalıklar arasında millerce mesafe vardı ve bunların hepsi de birbirine benziyordu. Matatu 2 dakika sonra yine bir işaret verdi. 5 derece sağa dedi Şan. Helikopter verilen emre uyup yön değiştirdi. Matatu özel sihirbazlığını gösteriyordu yine. Teröristleri 150 metre yüksekten görerek değil de Şan'ın yıllar boyunca yüzlerce kere görmesiyle inanmayacağı bir sezgiyle izlemekteydi. Şan'ın kolları arasındaki Matatu titreyerek efendisine döndü. Sırıtması kulaklarına kadar yayılmıştı. Dudakları heyecandan titriyordu. Rüzgarın etkisiyle gözleri yaşarmıştı. Aşağı deyip eliyle gösterdi. ''Aşağı!'' diye seslendi Şan. Helikopter inerken dönüp Roland Van Lantyne'a baktı. Roland adamlarına bir işaret verdi. Hepsi oturdukları sıranın üstünde doğrulup, kayışın ucundaki av köpekleri gibi öne eğildiler. Tek bir vücut halinde silahlarını kaldırıp doldurdular. Helikopter kuru toprağın 2 metre kadar üstündeydi. Şan'la Matatu atlayıp iniş bölgesini güvenceye aldılar. Onlar yüzleri dışarı dönük olarak mevzilendikten sonra scoutlar da atlayıp çevre savunması mevzilerini aldılar. Boşalan helikopter hemen yükseldi. Mevzi aldıkları an Roland Ballantyne Şan'a sıkılı yumruğunu kaldırarak tamam işaretini vermişti. Birbirlerinden iyice ayrılan Şan ve Matatu ilerlediler. Scoutlar da yayılarak onları korumaya başladılar. Matatu grubu bir dizi yüksek kayanın bir huni oluşturduğu noktaya getirdi. Binlerce yıldır yağan yağmurlar sonunda kayalarda doğal bir merdiven oluşmuştu. Bu doğal geçidi kullanan fil sürüleri de meyili epey azaltmışlardı. Kaçaklar gizlilik yerine sürati mi yeğleyeceklerdi? Pek belirli olmayan başka bir noktadan sarp kayalığa tırmanacak yerde fillerin açtığı yoldan mı gideceklerdi? Matatu eliyle Şan'ın geçidin sağ yanını almasını işaret etti. Şan beyazların en usta iz sürücülerinden biriydi. Matatu çok değerli olan zamanı kazanmak için ona böyle basit bir işte güvenebilirdi. Şan yana kayarak güneşi kendisiyle iz sürdüğü toprak arasına aldı. İzleri aydınlatmak için iz sürücülerin başlıca yöntemlerinden biriydi bu. Tüm dikkatini önündeki toprağa vererek sırtını arkadan gelen scoutlara emanet etmişti. Hepsi de esaslı insanlardı, onları kendisi eğitmişti. İzi bulunca heyecanlı bir ürperti dolaştı sırtında. İz yamaca yakındı. Suyun aşındırdığı taşlardan biri yerinden oynatılmıştı. Toprağın oluşturduğu doğal kabın 1-2 santim berisinde duruyordu. Matatu'ya haber vermeden önce emin olmak için kafası boyundaki taşa hafifçe dokundu, taş kıpırdadı. Evet, oynatılmıştı. Şan bir ıslık çalınca Matatu lambadan çıkan cin gibi bir anda yana başında belirdi. Şan'ın taşı göstermesine gerek kalmamıştı. Matatu ilk bakışta durumu görmüş ve onaylarcasına başını sallamıştı. Kaçaklar izlerini kaybetmekte ustaca davranıyorlardı. Tek sıra halinde yürüyorlar ve iz bırakmamak için nehir yatağındaki taşlara basıyorlardı. Bu taş da birinin ağırlığı altında hafifçe yerinden kaymıştı. Matatu hızla öne fırladı. 100 adım kadar sonra yaralı teröristin taşlardan birinin üstünden kayıp yumuşak beyaz kumların üstünde bıraktığı izi buldu. Sadece eğitilmiş bir göz üstteki kumlarla alttan çıkan kumlar arasındaki renk farkını görebilirdi. Matatu eğilip hafif izi inceledi, üstteki kumları üfledi. Kum zerrecikleri arasındaki renk farkını yaratan kumun nem oranını, güneşin açısını, rüzgarın gücünü ve en önemlisi de kumun yerinden oynamasından bu yana ne kadar zaman geçtiğini hesaplamaya koyuldu. 2 saat dedi sonunda. Şan onun bu tahminini hiç sorgusuz kabul etti. 2 saat öndeler dedi Roland Ballantyne'a. Roland şaşkınlıkla salladı başını. Nasıl yapıyor bunu? Bizi dosdoğru buraya getirdi. Şimdi de kesin bir saat veriyor. 15 dakikada 8 saat kazandırdı bize. Bunu nasıl yapıyor Şan?
Bilemem. Çikolata renkli bir mucizedir o.
Yeniden tavşan sıçraması yapabilir miyiz diye sordu Roland. Swahili dilini bilmediği için Şan sorusunu Matatu'ya çevirdi.
Endio Bvana dedi Matatu, evet.
Şan yerde 4 kişi bırak su yolunu izlemeye devam etsinler. Büyük bir olasılıkla tepede ize yine rastlayacaklardır dedi. Roland emirlerini verdi. 4 scout yola koyuldu. Şan helikopteri aşağı çağırdı. Hep birlikte binip havalandılar. Kuzeye doğru uçuyorlardı. Ancak havalanalı daha 10 dakika olmamıştı ki Matatu dön, geri dön diye bağırdı. Matatu kapıdan yarı beline kadar eğilmişken Şan'ın talimatı üzerine helikopter döndü. Matatu'nun başı 2 yana sallanıyordu. İlk kez kararsız bir havası vardı. Birden aşağı diye bağırdı. İlerideki böbrek biçimli bir çöküntüyü dolduran daha koyu yeşil bitki örtüsünü gösterdi. Helikopter alçalınca Matatu çöküntünün uç tarafındaki düzlük alanı gösterdi. Altlarındaki alan karınca yuvalarıyla kaplıydı. Bunlar bir insanın omuzlarına gelecek yükseklikte bir mezarlıktaki mezar taşlarını andıran ve kaya kadar sert yükseltilerdi. İnişi güçleştireceklerdi. Herif bizi en berbat yere indiriyor diye düşündü Şan. Burasını özellikle neden seçti acaba? Helikopter havada durmuştu. Şan ile Matatu atlayıp karınca yuvalarının arkasında mevzilendiler. Şan öteki scoutların atlayışlarına bakmadan eli silahının tetiğinde olarak çevreyi tarıyordu gözleriyle. İndikleri yerin 5 mil çevresinde bir terörist olması olasılığı 1/1000 olsa da iniş güvenliğini hiç aksatmazlardı. Burada yoklar diye düşündüğü anda birden üzerlerine ateş edildi. Sol kanatlarındaki çalılığın ardından başlamıştı makineli tüfek ateşi. Önündeki karınca yuvasına isabet eden mermilerin çıkardığı toz toprak başından aşağı yağıyordu. Şan hemen olduğu yerde yuvarlanarak başka bir yuvanın ardına girdi ve ateşe başladı. Scoutlardan sonuncusu helikopterden inerken vurulmuştu. Adamın ayakları yere değdiği anda karnına bir salvo isabet etmiş, onu 3 adım geriye savurmuştu. Sırtından çıkan kurşunlar vücudunun biçimini bozmuştu. Bağırsakları pembe bir şerit gibi uçuyordu berrak havada. Adam çalıların arasına yuvarlanıp gözden kayboldu. Matatu bizi tam ortalarına indirdi diye düşündü Şan. Bir yandan da ateş ediyordu. Bu kere çok iyiydi doğrusu. Heriflerin tam ortasına indirdi. Aynı zamanda durum değerlendirmesi de yapıyordu. Teröristler de kendileri kadar gafil avlanmış olmalılardı. Ne savunma ne de pusu hazırlayacak zaman bulamamışlardı. Belki de helikopter gürültüsünü duymalarının birkaç saniye arkasından scoutların aralarına inmeye başladıklarını görmüşlerdi. Şan geçmiş deneyimle Shona gerillalarının birinci sınıf askerler olduğunu bilirdi. Ancak iki zayıf noktaları vardı. Ateş kontrolleri çok zayıftı. Ateş yoğunluğunun isabet ettirememenin yerini aldığına inanırlardı. İkinci zayıf noktaları da sürpriz karşısında ani bir tepki gösterememeleriydi. Şan çalılar arasındaki grubun bir iki dakika sonra şaşkınlıktan dağılacağını biliyordu. Kemerine asılı fosforlu el bombasını çıkardı, pimini çekerken haydi Roland tarama attı, yerlerine yerleşmeden üzerlerine diye bağırdı. Roland da aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki Shan'ın sözü bitmeden adamlarına saldırı emri vermişti. Scoutların saldırısı başladıktan iki dakika sonra sona erdi. Bir vahşi köpek sürüsü karşısındaki süs köpekleri kadar çaresizdi teröristler. Scoutlar saldırıyı tamamladıktan sonra dönüp geri geldiler. ''Bölge güvenliğini sağlayın.'' diye emretti Roland. Shan'dan 15-20 metre uzaktaydı. Tüfeğinin namlusu havaya doğrulmuştu. Sıcak madenin çevresinden titrek bir serap gibi buharlar yükseliyordu. Roland Matatu'ya baktı. ''Senin bu kara şeytan büyülü galiba.'' Matatu tek bir bıçak darbesiyle boğazını kestiği bir teröristin yanında doğrulmuştu. Bıçağını bir yaprakla silerek Shan'ın yanındaki yerine koşarken Roland Ballantyne'a bakıp gülümsedi. Aralarındaki çalılıkta gerillalardan birinin cesedi yatıyordu. Adamın eti ve giyecekleri hala fosfor yanığıyla tütmekteydi. Aldığı yaralardan kan içindeydi üstü başı. Roland Ballantyne adama dikkat etmeden yürüdü. Teröristin bu kadar yara aldıktan sonra sağ kalmış olması olanaksızdı. Terörist birden olduğu yerde döndü, parçalanmış göğsü altında bir Tokarev tabancası saklıyordu. Hayatının son anlarında tabancayı kaldırırken namlusuyla Roland'a dokunacak kadar yakındı. ''Roland!'' Shan'ın bağırdığı anda Roland harekete geçtiyse de artık çok geçti. Kurşun iki karış mesafeden bel kemiğine saplanacaktı. Shan'ın silahını omuzlayacak zamanı yoktu. İçgüdüsel bir hareketle nişanlayarak kalçasından ateş etti. Kurşun teröristin yüzüne isabet etmişti. Adamın kafası olgun bir karpuz gibi parçalandı, sırt üstü savruldu. Tokarev yere düştü, cansız parmakları arasından. Roland Ballantyne ağır ağır doğruldu ve bir an ayakları dibinde yatan cesede baktı. Adamın bacakları savruluyor, gövdesi kasılıyordu. Roland kendi ölümlülüğünü düşündü ve adamın fırlayan gözlerinde kendi ölümünün acısının yansıdığını gördü. Bakışlarını adamdan ayırıp Shan'a baktı. ''Sana borçluyum.'' dedi. Sonra adamlarına dönüp cesetleri toplamalarını emretti. Başları üstüne dolanan helikopterde yeşil plastikten ceset torbaları vardı. Shasa ile Elsa çıktıkları balık avından Maison de Alize'ye dönmüşlerdi. Burası 100 yıl önce Fransız şeker baronlarından biri tarafından yaptırılmış olan geniş bir malikaneydi. Shasa'nın mimarları binayı eski haline getirerek restore etmişlerdi. Bina 20 dönüm bahçe içinde bir düğün pastası zarifliğindeydi. Fransız baronu burada tropik bitkiler yetiştirmiş, Shasa da yıllar boyunca koleksiyona yenilerini eklemişti. En gurur duyduğu da parıl parıl havuzlar üstünde yüzen su zambaklarıydı. Zambakların yapraklarının uzunluğu 1 metreydi ve uçları kıvrıktı. Çiçekleri de bir insan başı boyundaydı. Maison de Alize, Le Mont Brabant dağının hemen eteklerinde ve Black River'daki kulüp binasından arabayla sadece 20 dakika uzaklıktaydı. Shasa'nın malikaneyi almasının başlıca nedeni de buydu. Burasına balıkçı kulübesi derdi. ''Ötekiler de gelmişler.'' dedi eve yaklaşırlarken. Evin büyük giriş kapısı önündeki otoyolunda 8-10 araba park etmişti. Elsa'nın Sindex 25'i üretecek fabrikayı kuran ve formülü geliştiren teknik müdürleriydi gelenler. Shasa Alman müdür Werner Stolz'la Avrupa'daki ilk konuşmalar sırasında tanışmıştı. Capricorn kimya sanayinin teknik müdürleri ve mühendisleri de toplantıya katılmak için Johannesburg'dan gelmişlerdi. Capricorn Courtney Holding'in bir kuruluşuydu. Gary'nin yönetimi altında Capricorn, Afrika kıtasının en büyük suni gübre ve tarımsal ilaç üreticisi olmuştu. Şirketin ana fabrikası Transvaal sanayi üçgeni içinde Germiston kenti yakınlarındaydı. Halen fabrikanın zehirli haşere ilacı üreten ve sıkı güvenlik önlemleri alınmış bir bölümünü yeterli derecede büyütme olanağı vardı. Sindex fabrikası kamuoyunda fazla bir gürültü uyandırmadan burada kurulabilirdi. Pignatelli ve Capricorn şirketlerinin teknik temsilcileri yeni fabrikanın planları ve özellikleri hakkında konuşmak üzere bir araya gelmişlerdi. Bu konuşmaların Güney Afrika'da yer alması belirli nedenler yüzünden doğru olmayacaktı. Zaten Elsa'da kendi grubundan kimsenin fabrikaya gitmemesi ve Pignatelli'ye uzanacak herhangi bir iz bulunmamasını baş koşul olarak ileri sürmüştü. Mauritius böylece toplantı yeri olarak seçilmişti. Şahsa 10 yıldan beri oradaki Maison de Alize'ye sahipti. Kendisiyle ailesi ve dostları sık sık orada olurlardı. Burada olmaları pek bir yankı uyandırmazdı. Şahsa Mauritius hükümeti ve önemli kişileriyle çok yakın ilişki içindeydi. Mauritiuslular aileyi saygın ve ayrıcalıklı konukları olarak kabul ederlerdi. Bruno Pignatelli de hastalanmadan önce adaya sık sık gelen bir derin su avcısıydı. O yüzden Elsa da adada tanınır ve sayılırdı. Kimse onun özel işlerine burnunu sokmayacak, mühendisleri ve danışmanlarıyla Maison de Alize'de konuk olma nedenlerini araştırmayacaktı. Şansayla Elsa hala dış görüntülerini dikkatle koruyorlar ve evin üst katında ayrı ama birbirine bağlı iki daireyi işgal ediyorlardı. Aile bu oyunu pek eğlenceli bulmaktaydı. Akşam kokteyli için aşağı indiklerinde hepsi onları bahçedeki çardakta bekliyordu. Şahsa krem rengi ipekli bir takım elbise giymişti. Elsa'nın üstünde de incecik bir şifon vardı. Gary gülerek şunlara bakın dedi. İnsan bunların sadece arkadaş olduklarına inanır mı hiç? Isabella ile Holly gülmemek için birbirlerine tutundular. Söntein bile gülümsemesini bir Japon yelpazesi ardında gizleyerek yanındaki mühendislerden birine döndü. Senato oturumlarının devam etmesine rağmen Isabella'nın da orada olmaya hakkı vardı. Capricorn Kimya Sanayi'nin yönetim kurulundaydı. Sindex projesini Chisora kampında ilk öğrendiğinden beri Capricorn'a çok yakın bir ilgi duymaya başlamıştı. Senato'da tarım komisyonuna seçilmeyi başarmıştı. Ondan sonra da Gary'e kendisini Capricorn yönetim kuruluna alması için bir iki imada bulunması yetmişti. Kısa zamanda Capricorn yönetiminin değerli ve çalışkan bir üyesi olmuş, bütün yönetim kurulu toplantılarına katılmıştı. Sindex projesiyle de yakından ilgilendiği için Gary bu toplantıya onu da almıştı. Bu önceden planlanmamış tatile karısı Holly ile çocuklarını da getirmişti Gary. Kendisi teknik konular içinde boğulacağı halde günün bir iki saatini ailesiyle geçirmeyi umuyordu. Holly son zamanlarda onu pek sık göremediğinden yakınıyordu zaten. Çocuklar da hızla büyüdükleri için onların çocukluklarının büyük bir bölümünü kaçırmış oluyordu. Saint-Anne Courtney Malcomes ise son zamanlarda torunlarıyla birlikte olma fırsatını hiç kaçırmadığından o da Johannesburg'un Lanseria özel havalanından kalkan Learjet'ine binmekte ısrar etmişti. Aile çok kalabalık ve bagajları da epey fazla olduğundan diğer Capricorn müdürleri bir sonraki hava yolları seferine kalmışlardı.
33. ayının sonu. Sayfa 309.